Ayrım 3. Görmek. José Saramago, sayfa 30. Tüm ülkede insanları bir duralama, şaşkınlık, aynı zamanda da alaycılık kapladı. Sarakaya almaya başladılar. Bazı taşra belediyelerinde kötü havadan doğan küçük gecikmeler dışında seçim olaysız geçmişti. Alınan sonuçlar da her zamankinden farklı değildi. Kendinden emin bazı seçmenler, oy kullanmamayı adet haline getirmiş bazı inatçılar, hiçbir özel anlamı olmayan beyaz ve geçersiz oy pusulaları, hiçbir ani sıçrama görülmemişti. Tüm ülkenin önünde şişinen başkentin şaşası karşısında başlangıçta utanç duyan bu belediyeler, yedikleri şamarı şimdi ona iade edebilir ve yalnızca rastlantı sonucu başkentte yaşadıkları için kralı avuçlarının içine aldıklarını düşünerek aptalca kasılan bazı beylere gülebilirlerdi. Her harfinden olmasa da her hecesinden hor görü dökülen ve dudak bükerek söylenen bu beyler sözcüğü, öğleden sonra saat 4'e kadar evlerinde kalan ve birden bir yerlerden karşı çıkılamaz bir buyruk almış gibi oy vermeye koşan kişilere değil, vaktinden önce zafer şarkıları söyleyen iktidara, geçersiz ya da beyaz oy pusulalarıyla, beyaz oy, oy pusulasında hiçbir adayın ya da partinin adının işaretlenmediği boş oy pusulasına verilen addır. Kendileri bağcı, oy pusulaları da sıkılacak üzüm salkımıymış gibi hokkabazlık yapan partilere, meydana gelen felaketler hiç payları yokmuş gibi Kapitol'ün görkemine alkış tutarken, Tarpeya tepesinin çöküşünü anlatmaya aynı kolaylıkla kıyıveren gazetelere ve öteki medya araçlarına sesleniyordu. Taşralılar alay etmekte biraz haklıydılar ama düşündükleri kadar değil. Tüm başkentte bombasını arayan barut tozu gibi dolaşan siyasal hareketlilikte insanların kendi eşitleri, özel kişilerin kendi yakınları, partinin kendi yöneticileri, hükümetin kendi bakanları arasında bulunduğu durumlar dışında kendini yüksek sesle ifade etmekten kaçınan bir kaygı seziliyordu. Seçmenler yeniden oy kullandığında durum ne olacak? İşte uyuyan yılanı uyandırmamak için herkesin alçak sesle bastırarak fısıldayarak birbirine sorduğu soru buydu. Kimileri havanın karnını üvendire ile kaşımamanın, her şeyi olduğu gibi bırakmanın, yani sağ parti hükümette ve belediyenin başında bırakmanın, hiçbir şey değişmemiş gibi davranmanın, örneğin başkentte olağanüstü hal ilan edilmiş olduğunu, dolayısıyla da anayasal güvencelerin askıya alındığını varsaymanın ve belirli bir süre sonra ortalığı saran toz duman dağıldığında, yani bu uğursuz durum unutulup olaylar rafa kalktığında yeni bir seçim düşünmenin ve bunu özenle hazırlanmış, bol lafazanlıkla ve vaatlerle bezenmiş bir kampanya ile başlatmanın, bu arada eldeki her türlü olanaktan yararlanarak küçük ya da orta ölçekli yasa dışı davranışlar karşısında geri çekilmeksizin, konunun çok ünlü bir uzmanı tarafından siyasal ve toplumsal bir hilkat garibesi olarak çok ağır bir deyişle nitelenmiş olan bu olayın yinelenmesini engellemeye çalışmanın daha iyi olacağını ileri sürüyordu. Farklı düşünceler ileri sürenler de vardı. Bunlar yasaların kutsal olduğunu, orada yazılı olan şeye neye mal olursa olsun uymak gerektiğini ve sahtecilik yoluna sapıp saman altından su yürütmeye kalkışılırsa işin sonunun dosdoğru kaosa ve bilinç bulanmasına varacağını, kısacası yasa doğal afet durumunda seçimlerin 8 gün sonra yenilenmesini şart koşuyorsa, 8 gün içinde yani önümüzdeki pazar günü yenilenmesinin gerektiğini ve ortaya çıkacak durumun Tanrı'nın iradesine kaldığını, Tanrı'nın da zaten bunun için var olduğunu söylüyorlardı. Bu arada partilerin görüşlerini açıklarken kendilerini çok fazla bağlamayı yeğlemediklerini, hem nalına hem mıhına vurduklarını, evet derken aynı zamanda fakat dediklerini not etmekte yarar var. İktidarda bulunan ve belediyeye çöreklenen sap yöneticileri, ellerine geçirdikleri bu tartışılmaz kozun iktidarı kendilerine gümüş tepsi içinde sunacağından emin olduklarını ileri sürüyorlardı. Dolayısıyla diplomatik beceriye dayanan bir taktik benimsemişlerdi ve halkın yasalara uymasını sağlamanın iktidar partisine düştüğünü savunuyor. Bizimki gibi oturmuş sağlam bir demokraside bunun böyle olması mantıklı ve doğaldır diyerek durumdan sonuç çıkarıyorlardı. MEP yöneticileri de yasaya uymasını ama bu arada hükümetten gerçekleşmesinin bütünüyle olanaksız olduğunu önceden bildikleri bir şeyi, yani sert önlemler alıp bunları uygulayarak seçimin özellikle sonuçlar bakımından, düşünün bir kere, mutlak olağanlık içinde gerçekleştirilmesini istiyor. Öyle ki partiye ve dünyaya karşı ortaya çıkan utandırıcı manzara bu kentte bir daha yinelenmesin diyorlardı. Sol partiye gelince partinin en üst düzey yöneticileri toplandı. Yapılan uzun tartışmalar sonunda hazırlanıp kamuoyuna sunulan bildiride yakında yapılacak olan yeni seçimin ülkenin gelişimini yeni bir aşamaya geçirecek ve geniş ölçekli toplumsal ilerlemeler gerçekleştirecek zorunlu siyasal koşulları tam zamanda sağlaması konusunda beslenen sarsılmaz umut ifade ediliyordu. Seçimlerin kazanılacağı ve belediye yönetiminin kendilerine geçeceği açıkça belirtilmiyorsa da bu umut satır aralarına gizlenmişti. Akşam Başbakan televizyonda boy göstererek belediye seçimlerinin yürürlükteki yasalara uygun olarak gelecek pazar günü yeniden yapılacağını, o günün gece yarısından başlayarak 4 günlük yeni bir seçim kampanyasının başlayacağını ve bu sürenin Cuma günü gece yarısı biteceğini halka bildirdi. Hükümet diye ekledi yüzüne ciddi bir ifade vererek ve vurgulu hecelerin üzerine daha da bastırarak yeniden oy kullanmaya çağrılan başkent halkının bu yurttaşlık görevini geçmişte her zaman örneğini verdiği gibi onurla ve kuralına uygun olarak yerine getireceğinden, böylelikle yaşanmış olan henüz tam olarak aydınlanmamış ama soruşturulmasında ileri bir aşamaya gelinmiş bulunan üzücü olayı, yani seçmenlerin o güne kadar şaşmaz biçimde gösterdiği sağduyunun bir an için gölgelenip onları yanılgıya düşürmesini hiç yaşanmamış kabul edip yok sayacağından emindir. Devlet Başkanı'nın Cuma akşamı yaptığı konuşmayla seçim kampanyası sona ermiş oldu ama son tümce önceden düşünülmüştü. Pazar günü sevgili vatandaşlarım görkemli bir gün olacak. Gerçekten de görkemli bir gün oldu. Dünyamızı sarıp bizi koruyan gökyüzü sabahın erken saatlerinde tüm görkemiyle belirmişti. Bir televizyon habercisinin esin yüklü ifadesiyle söyleyecek olursak, altın rengi güneş, kristal mavi bir fon üzerinde tüm görkemiyle ışıldıyordu. Seçmenler, oy kullanacakları seçim bürolarına gitmek üzere evlerinden çıkmaya başladılar ama bir hafta önce ifade edildiği gibi kör bir kitle halinde değil, her biri kendi adına olmakla birlikte öylesine özenli ve iştenlikli davrandı ki henüz kapıları açılmamış oy bürolarının önünde sırasını bekleyen uzun yurttaş kuyrukları oluştu. Bununla birlikte bu sakin kalabalıkların içinde ne yazık ki her şey dürüst ve saydam olarak cereyan etmiyordu. Kentin her yanına dağılmış 40 küsür kuyruk arasında bir teki yoktu ki polis otoriteleri doktor muayenehanelerinde olduğu gibi uzun süren bekleyişler sırasında sıra oluşturan kişilerin önünde sonunda dilleri çözülüp imalarla da olsa gizli siyasal eğilimlerini ortaya koyacak yorumlar yapmaktan geri duramayacaklarından emin oldukları için bunları dinleyip kaydetmek üzere insanların arasına bir ya da daha çok muhbir karışmamış olsun. Muhbirlerin büyük çoğunluğu profesyonel, gizli servis elemanları ama aralarında gönüllüler de var. İspiyonculuğa gönül vermiş, hizmet aşkıyla otoritelere başvuran vatanseverler, bunlar ücret karşılığı çalışmıyor, imzaladıkları yeminli belgelerde bu kelimeler aynen geçiyor ya da o işi, sahip oldukları marazi zevki, insanları ispiyonlama zevkini doyurmak için yapıyorlar. Üzerinde fazla düşünmeden insan doğası olarak adlandırılmakla yetindiğimiz genetik kod, desoksiribonükleik asit ya da DNA sarmalı ile sınırlı kalmıyor. Bize söyleyeceği ve anlatacağı daha bir sürü şey var ama mecazi anlamda açıklamak istersek, her okuldan ve her kalibreden sayısız ruh bilimcinin ve ruh çözümcünün paslanmış menteşelerini açabilmek için tırnaklarını kırarcasına gösterdiği çabalara karşılık, onu henüz çocuk bahçesinden dışarı çıkaramadığımızı söyleyebiliriz. Bu bilimsel düşüncelerin daha şimdiden değerli ve gelecek için ufuk açıcı görüşlerle dolu olmasına karşılık, günümüzün kaygı verici gerçekliklerini, örneğin tam da şu sırada fark ettiğimiz bir gerçeği, yani ortalıkta yalnızca söylenenleri dinleyip hiç çaktırmadan gizlice kayda alan muhbirlerin olmadığını, bunları ek olarak seçmen kuyrukları boyunca park edecek bir yer arıyormuş gibi ağır ağır ilerleyen ama aslında içine yüksek çözünürlü video kameraların ve bir kalabalık içindeki fısıldaşmaların altında yatan heyecanların grafik olarak ekrana yansıtılabilmesini sağlayan çok duyarlı son kuşak mikrofonların gizlice yerleştirilmiş olduğu arabaların da bulunduğunu bize unutturmaması gerekiyor. Söz kaydedildi, heyecan da resimlendi. Bundan sonra artık hiç kimse güvende değil. Seçim büroları açılıp da kuyruklar hareketlenene kadar ses alıcıları yalnızca önemsiz tümceleri, örneğin sabahın güzelliği, Havanın hoşluğu ya da alelacele yapılan kahvaltı, anneleri oy vermeye gittiğinde çocuklar hangi emin ellere bırakılmalı gibi can alıcı konuları kaydedebildi. Onlarla babaları ilgileniyor, tek çözüm oy vermeye sırayla gitmekti. Şu anda sıra bende, o oyunu benden sonra kullanacak. Birlikte oy kullanmayı yeğlerdik elbette ama başka türlü yapmaya olanak yoktu. Bilindiği üzere çaresi yokmuş gibi görünen durumlarda insan her zaman bir çare üretebilir. Bizim en küçük çocuğumuz daha oy verme yaşına gelmemiş olan ablasıyla kaldı. Evet, bu benim kocam. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Ben de. Ne kadar güzel bir sabah. Tanrı bugünün özellikle güzel olmasını istedi sanki. Bir gün elbet bu da olacaktı. Bir aşağı bir yukarı geçen beyaz arabalardaki, mavi arabalardaki, yeşil arabalardaki, kırmızı arabalardaki, siyah arabalardaki mikrofonların aşırı duyarlı olmalarına, antenlerin sabahın hafif esintisinde sallanmasına karşın yukarıda örneğini verdiğimiz kadar saf ve sıradan ifadelerin ardına gizlenmiş, kaygı uyandırıcı en küçük bir ipucu bile yoktu. En azından görünüşte öyleydi. Bununla birlikte son iki tümcenin Tanrı'nın o günün özellikle güzel olmasını istediğini ifade eden ilk tümce ile özellikle ikincisinin yani bir gün elbet bu da olacaktı tümcesinin özel bir şeyler içerdiğini anlamak için ne kuşkuculuk üzerine doktora yapmış ne de güvensizlik konusunda diploma almış olmaya gerek vardı. Belki istemeden ortaya çıkmış iki anlamlılıktı bu. Belki de bilinçsizce söylenmişti ama sırf bu yüzden daha tehlikeli olma özelliği taşıyordu ve dile getirildikleri tonla, özellikle uyandırıldıkları titreşim gamıyla yani gamın alt tonlarıyla demek istiyoruz, karşıtlık kurularak belirgin kılınması gerekiyordu ki ortaya atılmış olan son kuramlara inanacak olursak, söz konusu alt tonlar incelenmeksizin tüm sözel söylemler her zaman yetersiz, eksik, sınırlı kalırdı. Geçici görevle görevlendirilmiş muhbir de tüm öteki profesyonel meslektaşları gibi bu tür durumlar karşısında nasıl davranacağı konusunda son derece kesin ve ayrıntılı ön bilgilerle donatılmıştı. Şüpheli kişiyle arasını fazla açmaması, seçmen kuyruğunda onun 3 ya da 4 kişi gerisinde bulunması, üzerindeki gizli mikrofon her ne kadar çok duyarlıysa da çifte garanti olsun diye seçim bürosu başkanı seçmenin adını ve numarasını yüksek sesle okuduğunda bunları belleğine kazıması, sonra bir şey unutmuş gibi yapıp kuyruktan çaktırmadan ayrılması, sokağa çıkması, olup biteni bilgi toplama merkezine telefonla aktarması, sonra avlanma alanına geri dönüp kuyruktaki yerini yeniden alması gerekiyordu. Bu davranış biçimi, deyimin tam anlamıyla bir atış taliminde hedefe yapılan atışla karşılaştırılamaz. Ondan beklenen rastlantının, yazgının, talihin ya da nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, o şeyin silahın namlusunun önüne çıkardığı hedefe ateş etmesidir. Zaman ilerledikçe merkeze yağmur gibi bilgi yağıyordu ama bunların hiçbir şey açık seçik ortaya çıkarmıyor. Bu yüzden de muhbirin avladığı seçmenin oy verme konusundaki niyeti tartışılmaz biçimde anlaşılamıyordu. Listede yer alan en somut tümceler yukarıda adı geçen türde olanlardı. Hatta en fazla kuşku uyandıran bir gün elbet bu da olacaktı tümcesi bile kendi bağlamı içinde yerine oturtulsa tehlikeli olma durumundan çok şey yitirirdi. Çünkü bu tümce iki erkek arasında erkeklerden birinin kısa süre önce karısından boşanması ile ilgili. Çevredekilerin ilgisini çekmemek için üzeri kapalı olarak yaptığı konuşmanın kin ve razı olma duyguları arasında kalmış olarak biten tümceydi yalnızca. Ama duyarlılık muhbirlik mesleğinin en güçlü özelliğiydi oysa. Karısından boşanan erkeğin sinesinden titreyerek yükselen iç çekiş, göstergenin ibresini razı olma duygusuna doğru kaydırdı. Muhbirin o iç çekişi dikkate değer bulmaması ve ses alıcısının onu kaydetmemiş olması insana özgü kusurlar ve teknolojik yetersizliklerdir. Ne var ki bu olasılığı insan denen yaratığın ne olduğunu bilen, makinelerin de ne tür aygıtlar olduğunu haberi olan dürüst bir yargıcın dikkate almış olması gerekirdi ve bunu yapmakla son derece doğru davranmış olurdu. Çünkü ilk bakışta insana çok şaşırtıcı gibi gelse de dava konusu olarak ele alındığında suçlanan kişinin suçsuzluğunu gösterecek en küçük bir kanıt bile yoktu. Yarın sorgulamadan geçirilecek olsa bu masum insanın başına neler gelebileceğini yalnızca düşünmek bile bizi tir tir titretiyor. Sizinle birlikte olan kişiye bir gün elbet bu da olacaktı dediğinizi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Yanıt vermeden önce iyi düşünün. Neyi ima ediyordunuz? Karımdan ayrılmamdan söz ediyorduk. Ayrılmanızdan mı? Boşanmanızdan mı? Boşanmamdan. Peki bu boşanma hakkında ne düşünüyordunuz ya da ne düşünmektesiniz? Biraz öfke, biraz da kabullenme sanırım. Hangisi daha ağır basıyor? Öfke mi, kabullenme mi? Kabullenme olduğunu düşünüyorum. Öyleyse bunu söyledikten sonra doğal olarak iç geçirmeniz gerekmez miydi? Özellikle bir dost ile konuşuyorsanız. İç geçirmemiş olduğuma yemin edemem, anımsamıyorum. Oysa biz sizin iç geçirmediğinizden eminiz. Siz orada değildiniz, bunu nasıl bilebilirsiniz ki? Peki bizim orada olmadığımızı kim söyledi size? Dostum, belki benim iç geçirdiğimi anımsar. Bunu ona sormak gerek. Öyle görünüyor ki ona karşı büyük bir dostluk beslemiyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Dostunuzu buraya çağırmanın başına dert açacağını. O hayır, çağırmayın. Çok güzel, artık gidebilir miyim? Durun bakalım. Acele etmeyin. Önce size sorduğum soruya yanıt vermeniz gerekiyor. Hangi soruya? Dostunuza o tümceyi söylediğinizde gerçekten ne düşünüyordunuz? Bunu size açıkladım. Bize başka bir yanıt verin. O söylediğiniz işimize gelmiyor. Size verebileceğim tek yanıt bu çünkü gerçek. Siz böyle düşünüyorsunuz. En azından kafamdan uydurmuyorum. Öyle yapın. Vereceğiniz yanıtları kafanızdan uydurmanız bizi hiç rahatsız etmez. Zamanla ve sabırla bunları ek olarak bazı doğru teknikleri uygulayarak sizden beklediğimiz yanıtı bize verebilirsiniz. Ne duymak istediğinizi söyleyin de bu konu kapansın. Oo hayır. O zaman işin hiçbir cazibesi kalmaz. Siz bizi ne sanıyorsunuz bayım? Saygı göstermemiz gereken bilimsel bir onurumuz. Savunacak bir meslek bilincimiz var bizim. Ödedikleri parayı, yediğimiz ekmeği hak ettiğimizi üstlerimize kanıtlamak bizim için çok önemli. Öyleyse yandık demektir. O kadar aceleci olmayın. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 38.